Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak geçen ay Şebnem Dergisi'nin Haziran sayısında yer alan bir mülakatı paylaşacağız. Daha doğrusu bu mülakatın devamını aktarmaya gayret edeceğiz bu akşam. Urfa'nın hizmetkar ablası Afra Nazan Boyraz hanımefendi ile mülakat 2, Müslüman ölümden korkmaz, ölüme hazırlanır başlığını taşıyor. Aktaracağımız bu mülakat röportajı gerçekleştirense Halime Demireşik. Abim bir gün evine gelince duvarda asılı duran Kur'an-ı Kerim'in gül şeklinde açıldığını görüyor. Bu zuhurat ve yaşadığı diğer hadiseler onun İslam'a yönelişini ve araştırmalarını artırınca İslam'ın amel boyutuyla buluşuyor. Tevbe ediyor, 5 vakit namaza başlıyor. Çok muazzam bir dönüş yapıyor. Ardından Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Okulda çok başarılı ve ahlaklı bir genç olduğu için hocaları dönmesini pek istememişler. Hatta Alman kızlarla evlenmesini teklif etmişler. Ama abim hiçbirini dinlemeden idealist bir genç olarak gittiği Almanya'dan vatanının ve dininin kıymetini anlayarak geri dönmüş. Onun bu kadar hızla İslam'a yönelişi yakın çevremizde ciddi bir tepkiye yol açtı. Gürbüz delirdi dediler. Fakat her türlü eleştiriye rağmen abim İslam'a yürüyüşünden hiç taviz vermedi. Babamın terbiyesiyle İslam bir vücutta buluşunca ortaya güzel bir insan şahsiyeti çıktı. Abim ailemizde çok güzel bir tesir oluşturdu. Sonraları babam da ondan etkilenerek yavaş yavaş İslami yaşantıya döndü. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyan ablam komünist akımın etkisinde kalmıştı. Bu yüzden o biraz geç dönüş yaptı çünkü o İslam'a karşı daha katıydı. Hiç unutmuyorum, biz bir kandil gecesi diğer ablamla namaz kılarken önümüzden seccadeleri kaldırmaya çalıştı. O kandil gecesi sabaha kadar bize sataşıp durdu. Biz de gece hep onun hidayete kavuşması için ablamla dua etmiştik. Nihayet öyle bir sabaha uyandık ki hepimiz için bir nur oldu. Ablam o sabah hüngür hüngür ağlayarak yanımıza geldi. Ne oldu dedik? Sizden özür diliyorum. Dün gece ibadetinize mani olarak çok büyük bir hata yaptım dedi. Sonra babamın karşısına çıkıp, baba, yıllardır özümden uzak yaşamışım. Bundan sonra benim için Allah ve Resulünün sözü kıymetlidir. Her şeyden önce gelir. Baba, ben dün gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm dedi. Ben bir insanın bir günde değişeceğini ablamda gördüm. Allah Resulü'nün feyiz ve bereketiyle bir günde hayatı bir uçtan öbür uca değişmişti. Biz ertesi gece sabaha kadar ona namaz kılmayı öğrettik. Şimdi de güzel bir Müslüman maşallah. Ablam dönüş yapmadan önce de çok başarılıydı. Bu tür insanlara nereden yaklaşılacağını çok iyi biliyordu. Dolayısıyla eski hayatının düşünce yapısına aşina olduğu için yaptığı hamlelerle bu cephede daha başarılı oldu. Bir diğer ablama gelince, o inşaat mühendisiydi. Namazını düzenli kılardı. O da tesettüre girmeye karar verince bir günde eski kıyafetlerine elveda dedi. Bazı insanlar hayatındaki değişiklikleri tedricen, yani aşama aşama yapar. Lakin biz ailece çok uç noktalardan ani dönüşler yapmıştık. Öğretmen olan ablamda çok dindar bir aileye gelin gitti. Eniştemin vesilesiyle öğrendiklerini hayatına geçirdi. Zaten bu ablam munis yapısı itibarıyla da İslam'a yatkın bir insandı. Şu yaşadığımız hadiseler nihayetinde fark ettik ki İnsanların zahirine, dışına çok takılmamak lazım. Çünkü bizzat yaşadım. Evet, önceden beri içimizde saklı bir cevher gibi duran coşkun bir iman varmış. Ve nihayet küçük bir hareketle İslam'a yöneldik. İnsanların nasıl dönüş yapacağını ailemizin her ferdinde ayrı ayrı gördüm. Bu yüzden hiçbir ön yargı duymaksızın insanlara yaklaşır ve İslam'ı anlatmaya gayret ederim. Afra hanımefendi, siz de abi ve ablalarınızın tesirinde kalarak mı İslam'a yöneldiniz? Ben evin en küçük ferdiyim. Evimizde aile büyüklerimiz de bizimle beraber yaşardı. Anneannemin namaz kılışı küçük yaşlarımda zihnime çakılmış bir görüntüdür. Küçük yaşımdan beri camileri ve camide namaz kılmayı çok severdim. Kimse bana namaz kıl falan dememişti. Ama içimden gelirdi. Lise yıllarıma geldiğimde 5 vakit namazı artık hayatıma oturtmuştum. Bir tek başörtüm yoktu ama namaz, oruç ve manevi değerler hep hayatımda vardı. Tabii büyüklerimin İslam'a yönelişiyle İslam davasına karşı içimde coşkunluk ve sahiplenme de başlamıştı. O yıllarda içimde ölüm korkusu da çok olmuştu. Bir gün İmam Gazali'nin kitabını açtım, orada şöyle yazıyordu: Müslüman ölümden korkmaz, ölüme hazırlanır. Bu cümlenin tesiriyle ölüme hazırlık olarak namaza çok ağırlık verdiğimi hatırlıyorum. Hani ayette namaz insanı münkerden, fahşadan alıkoyar buyuruluyor ya. Ben bunu iliklerime kadar yaşadım. Çünkü üniversitede okuduğum yıllar Alevi'yi Sünni'yi sağ sol gibi cepheleştirme, toplumu bölme olaylarının yoğun olduğu bir dönemdi. Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi tarih bölümündeydim. Bizim bölüm biraz daha müsbet bir bölüm olsa da namazın beni birçok kötülükten alıkoyduğunu görüyordum. O karışık yıllarda hep İslam'ın tarafında, İslam'ı dava edinenlerle beraberdim. Derslerden atılan başörtülü arkadaşlarımın yanındaydım. Hatta başörtüsü için yapılan mücadelede liderlik yapıyordum. Kendim henüz örtünmemiştim ama bir gün bana da nasip olsun diye çok dua ederdim. Arkadaş çevrem hep namaz kılanlardan oluşurdu. Namaz saflarında onlarla sık sık buluşurdum. Bugün gençliğin de en çok namazın manevi korumasına ihtiyacı var. İnanıyorum ki benim hep salih insanlarla beraber olma isteğimin altında yatan faktör, namazın insanı münkerden ve fahşadan alıkoymasıdır. Çünkü üniversite okuyan bir genç oldukça özgürdür. Bozulmaya ve kaymaya çok müsait bir ortamdadır. Orada genci kötülükten koruyacak en önemli unsur iman ve namazdır. Çünkü arkadaşları da bulunduğu ortamları da bunlara göre şekillenir. Bir de aileden kazandığı namus ve haya hassasiyetini ekleyebiliriz tabii. Mesela ne kadar sosyal demokrat bir babanın elinde yetişsek de namus ve haya kavramı bizde çok baskındı. Babam hepimizin sade giyinmesini ister ve makyajdan hoşlanmazdı. Muhtemelen ecdadımızın dini hassasiyetiyle yaptığı bu ve benzeri şeyler bize ahlaki olarak aktarılmıştı. Babam aslında bilerek ya da bilmeyerek bizim fıtratlarımızı korumuş. Fıtrat bozulmadığından kalp kendisine zarar verecek şeyleri kabul etmiyor. Bir de dini tam yaşayamasanız da hep dinin tarafında olun. Hangi safta bulunduğunuz çok mühim. Her şeyinle inandığın yerde, ait olduğun yerde olacaksın. Sen Musa'nın safında olursan bir müddet sonra onun gibi oluyorsun. Yok Firavun'un safında olursan bir müddet sonra Firavun'a benzemeye başlıyorsun. Bunu hayatım boyunca pek çok kez tecrübe ederek gördüm. Tarih bölümünde okuduğum için tarihin derinliklerine inme, gerçek Osmanlı'yla tanışma fırsatım oldu. Bölüm hocaları bize ecdadımızı yani Osmanlı'yı her fırsatta kötülerdi. Lakin şunu görüyorum ki güneş balçıkla sıvanmıyor. Hocalarımız kötüledikçe biz araştırıyor ve gerçek Osmanlı'yla tanışıyorduk. Bu manada gençlere hep araştırmayı tavsiye ediyorum. Bir de bizim köklerimiz imanla yoğrulmuş. Ortada koskoca bir İstanbul fethi var. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmed'i ne kadar yerersen yer, bir yere varamıyorsun. Çünkü her şey aslına, özüne dönüyor. Bizim bölümü bitirenler o kadar kötülemeye rağmen Osmanlı hayranı olarak mezun oluyordu. Hayatımda büyük tesir altında kaldığım, ölüme bakış açımı tamamen değiştiren bir hadise de babamın sekerat haliydi. Babamın sekerat hali 15 gün kadar sürdü. Gözünden perdeler kalktı. O aleme dair bazı şeyleri bize anlatmaya başladı. Şeytanın geldiğini, şer'i olmayan şeyleri teklif ettiğini, babamın sesli olarak onu kovduğunu, kelime-i şehadet getirdiğini, besmele çektiğini hem kendimiz bizzat duyuyorduk hem de daha sonra kendisi anlatıyordu. Beni göstererek, bu kızımın büyükleri gelip beni ameliyat ettiler, bu kızımın yolu çok kıymetli bir yol dedi. Babam akciğer kanseriydi. Son zamanlarında konuşması da kesilmiş, baygın yatıyordu. Bir gün aniden irkilerek kalktı. O gücü nereden bulup doğruldu bilmiyorum. Bir kolunu bana, bir kolunu ablama doladı. Eniştem Yasin okuyordu. Biz de Silsile-i Şerife okuyorduk. Gözlerini kapıya dikti. Sanki içeri biri girdi. Biz görmüyorduk ama onun gözüyle takip etmesinden anlıyorduk. "Aleykümselam, hoş geldiniz," dedi. Babam uzandı, sanki o kişinin elini tutup öptü, sakinledi, yerine yattı ve uykuya geçti. Biz ölümü, babamın ölümüyle sevdik. Hep beyaz bir at geliyor, ben ona binip gitmek istiyorum derdi. Ayet-el Kürsi'yi okuya okuya, Allah zikrini terennüm ede ede vefat etti. Vefat edince üstadımız Osman Efendimiz aramıştı. "Evladım, İnşallah gittiği menziller, geldiği menzillerden daha hayırlı olur," dedi. Babamı çok severdim ama benim can babam olan üstadımı daha çok severdim. Manevi bir genetik bağın olduğuna inanıyorum. Kan bağı önemli, lakin daha önemli olan manevi bağ. O daha baskın. Rabbime hamdü senalar olsun. Güzel bir yol içindeyiz. Devam edecek notuyla bu mülakatı burada nihayet erdiriyoruz değerli dinleyenlerimiz. İnşallah gelecek sayıda da bu mülakatın 3. bölümünü paylaşma imkanı yakalarız Allah'ın izniyle. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, sosyal medya adabı başlıklı Fatma Çatak imzalı yazıyı paylaşıyoruz. "20. yüzyılın ortalarında Abraham Maslow adlı bir psikolog bilinen psikoloji teorilerinden farklı olarak bir tez ortaya atar. Adına ihtiyaçlar piramidi dediği bu teori 5 basamaklı bir piramittir. Bir insana hayat boyu lazım olan fizyolojik güvenlik, sevgi görme, ait olma, saygı görme, kendini gerçekleştirmek gibi ihtiyaçlardan oluşan bu piramit, zamanda modern psikolojinin temel başvuru kaynaklarından biri olur. Sosyal medyayı görmezden gelmek, ondan uzak kalmak bir tercih. Ama bütün teknolojik gelişmelere karşı yaptığımız gibi tarihi tekerrür ettiren bir tercih. Tavşanın dağa küsmesi gibi bir tercih. Çağlayıp akan bir ırmağa karşı kürek çekmek ne mümkün? En makulü onunla senkronize olup itidali elden bırakmadan sanal dünyada Müslümanca duruş sergileyerek var olmak, olmaya çalışmak. Hayatımıza yön veren her alanın bir adabı ve erkanı var. Sosyal medyada hayatımıza hızlı bir giriş yapmış olsa da onun elini kolunu sallayarak kontrolsüzce ilerlemesine rızamız olamaz, olmamalı. Ona bir çerçeve, hudut çizmek elzem. Kendinize sormamız gereken ilk soru, bu platformlarda ne işim var olmalı? Buna göre niyet-amel denklemi kurmalıyız. Bir paylaşım yaparken bunu gerçekten paylaşmalı mıyım sorusunu kendinize mutlaka sorun. Sosyal medyanın iletişim biçimi sanal üzerinden yürüdüğü için yüz yüzeyken yapamadığımız hiçbir şeyi sanalda da yapmamalıyız. Gizliliğin arkasına sığınıp trollük yapanlar tehlikeli sularda yüzerler. Sosyal mecralarda yapılan yorumlar, paylaşımlar, mesajlar silseniz bile silinmez. Bunu aklınızdan çıkarmadan hareket edin. Bazı paylaşım ve yorumlar hukuki yaptırımlarla neticelenebilir. Kendinize ait orijinal içerikler üretin yahut kaynak belirtin. Aksi durum intihal demektir. Sosyal medya hesabınız sizin kontrolünüzde olsa da bu mecra sizin dostunuz değildir. Hemen her şeye ve detaylara bu mecrada yer vermeyin. Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına dair esaslar var. Unutmayın ki bu platformlar şahsi bilgilerinizi data olarak depoluyor ve yeni dünya düzeni bu veriler üzerine inşa ediliyor. Sosyal mecralarda kendinizin ve ailenizin mahremiyetine azami ölçüde dikkat edin. bilhassa çocuklarınızın rızasını almadan etkileşim ve beğeni bol olsun diye onları paylaşmayın. Yahut yüzlerini filtreleyerek paylaşım yapın. Toplu ortamlarda telefonunuzu son ses kullanmayın. İzlediğiniz, dinlediğiniz içerikleri kulaklık yardımıyla takip edin. Sosyal medyada da kalp kırılır. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Rencide edici, gönderme, kıskandırma içeren paylaşım ya da içeriklerden kaçının. Bu ancak gönül dünyanızı yorar. Toplumu ifsad eden, niyeti belli hesapları takip edip takipçi sayılarını artırmayın. Uzaktan takipten zarar gelmez ama yakın takip hal sirayetine yol açabilir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ayet-i kerimesi sosyal medyada başımızın tacı olsun. Her paylaşıma inanmayın. Doğruluğunu teyit etmeden onu yaymaya çalışmayın. Bu platformlar duygudan önce mantık ister. Sol beyninizi çalıştırın. Bir diğer baş tacı ayetimiz de hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur olsun. Sorumluluk sanal dünyayı da içine alır. Kendinizi sanal platformlarda olduğunuzdan farklı göstermeye çalışmayın. İnanın böyle çok daha güzelsiniz. Sosyal medyada kendinize ve ailenize sınırlar koyun. Aksi halde bağımlılığa, nomofobiye yani telefonsuz kalma, gündemi kaçırma korkusuna kapı aralarsınız. Yazışmalarınızda büyük harf tuşunun kapalı olduğundan emin olun. Durduk yere büyük harfle yazılan mesajlar karşınızdakilere hat bildirme anlamına gelir. WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında bir gruba bilginiz olmadan dahil edilmeyin. Dahil olduğunuz gruptan çıkmanız icap ediyorsa müsaade isteyerek nezaketle ayrılın. Özelden yazabileceğiniz mesajları gruba yazarak insanları meşgul etmeyin. Şahsi meselelerinizi grupta herkese açık paylaşımlar yaparak halletmeye çalışmayın. Sabah erken ve akşam geç saatlerde insanları zaruret yoksa arayarak yahut mesajla rahatsız etmeyin. Aramanız cevapsız bırakılıyorsa ısrarla aramayın, mesaj yollamayın. Dinen herhangi bir dayanağı olmayan, çala kalem yazılmış hazır içerikleri ayet, hadis diye paylaşmayın. Muharrem ayı gelmeden Muharrem paylaşımı yapmayın, takvime bakın. Twitter gibi daha çok politik paylaşımlar yapılan platformlarda bilmediğiniz şeyin ardına asla düşmeyin. Resmi ve sağlam temeli olan destek amaçlı hashtag kullanırken bile dikkatli olun. Zemin kaygan, troller her yerde. Velhasıl sosyal medya dünyamıza girdi bir kere. Onu hayatımızdan kovamayacağımıza göre bize yakışan onu zamana ve zemine uygun kullanmak olmalıdır. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sosyal medyada da bizimle. Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Sosyal Medya Adabı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Rüya İçinde Rüya Sosyal Medya başlıklı Ayşe Nezihe Berrak imzalı yazıyı aktaracağız programımızda. İnsan bilinmeyi murad eden yaratıcının yarattığı bir mahluk. Bilinmek istiyor, görülmek istiyor. Yaşamak da bu aslında. Seni neye ihtiyacın olduğunu gören, kendinden parça sayan ailenle, fert sayan toplumla var olmak. Fakat bazen insan ihtiyacı dışında daha çok bilinmek, daha çok görülmek istiyor. Buna şöhret hırsı diyoruz. Büyük servetleri yönetecek vizyona her insanın sahip olamaması gibi büyük bilinirliği de her insandan kaldıramıyor. Hele şimdi şöhreti kolaylaştıran bir sanal alem var ki insanı gerçek dünyadan koparıp bütün duygularını, hislerini oradan yönetmek istiyor. Orada gördüklerinle değerlerini inşa et, oradan giyin, oradan arkadaşlar edin, oradan evlen, çocuklarını orada büyüt. Resimler, pozlar, tavsiyeler. Aklın sanal dünyanın kurallarıyla ölçüp tartsın. Böylece herkes seni görür ve onaylar. Çünkü sen onların kurallarını kabul ettin, onlar gibi düşündün ve oyunu kuralına göre oynadın. Hem sanal alemde istediğin herkes gibi olabilirsin, olmadığın kadar mutlu görünebilirsin, toplumdaki her rolüne ayrı bir sosyal medya hesabı açabilirsin. Annenin günlüğü, öğretmenin ders defteri, bir bakkalın veresiye defteri, pilotun rotası isminde ayrı ayrı hesaplar, tek bir insanın farklı ruh halleri veya sosyal rollerinin yansıması olabilir. Her biriyle farklı alanlarda fikir beyan edip kendisiyle sohbet edebilir, hatta kendisiyle tartışabilir bile. Her rolü oynayabilir, daha kötüsü her hali gerçek olup psikolojisi bozuk da olabilir. Sosyal medyadaki fikirlerin, rollerin, tavırların hangisi gerçek, hangisi değil. Ama hayatımıza tesiri gerçek. Bu sebeple bozulan, dağılan aileler, bırakılan işler, boşa giden zaman, derslerde başarısızlık, sağlığı kaybetmek, ahlaki değerleri kaybetmek gibi birçok olumsuz neticesi var. Hatta gerçeklik algısını kaybeden, gerçek hayatına adapte olamayan, sanal hayatını gerçek hayatı zanneden insanlar var. Madem bu kadar riskli bir alan, neden bu kadar insan kullanıyor? Çünkü sınırsız söz hakkının olması insana hoş geliyor. Ulaşamayacağı insanların muhatabı olmak kendini hiç olmadığı kadar değerli hissettiriyor. Öğrenciyken profesörün alanı hakkındaki tezini eleştirebiliyorsunuz. Sınırsız özgürlük bu, hadsizlik ve hesap soran da yok. Hep mi kötü bu alem? Elbet kısmen olumlu tarafları da var. Bilgiye ulaşmanın, dünyayı tanımanın, insanların tepkilerini, toplumun fikirlerini en hızlı öğrenmenin bir yolu da sosyal medya. Ama öyle yeni ve hızlı bir teknoloji ki henüz sosyal medya kullanımının etik, ahlaki değerlerini ve sosyal yapıya tesirlerini gerektiği gibi tartışıp araştıramadık. Belki sosyal medya ahlakı kuralları henüz yazılmadı ama burası madem umuma açık bir yer, sanal alem için şu ifadeyi kullansak yanlış olmaz sanırım. Sokaktaki insanlarla iletişimimiz ne seviyedeyse sosyal medyada da o olmalı. Toplum içinde insanlarla yüz yüze muhatap olurken tavrımız neyse sosyal medyada da öyle olmalı. O kadar çok insanla günlük hayatta muhatap olsak farklı enerjilerle karşılaşmış olmaktan dolayı bitap düştüğümüzü hissederiz. Sosyal medyada kimseye karşı sorumluluk hissetmediğimiz için bu kalabalık yorgunluk vermiyor gibi geliyor. Fakat ruhlarımız yoruluyor. Çünkü zamanımızı, zihnimizi, kalbimizi meşgul ediyor. Çok insan tipi tanımak muhtemelen insanın toplumda karşılaşacağı tepkilere karşı reflekslerini geliştirecektir. Bu durum bir yere kadar avantaj gibi görünse de yeni jenerasyonun özgüven sınırlarını da aşıp pervasızlaşmasına sebep oluyor. Günlük dildeki iletişim nezaketi sosyal mecralarda yok sayılabiliyor. Devrin insanı mecburen yaşadığı sorumluluk isteyen gerçek hayatından daha fazla zamanı sosyal medyada geçiriyor. Gerçekliğini kaybettiği dünyasını sanal alanlara taşırken etik kuralları gözetmediği için sosyal medyada çirkinlik, güzelliği bastırmış görünüyor. Her türlü ahlaksızlığın kolaylıkla yapılabileceği imkanlar herkesin elinde her an patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Bu mecraları kullanmak çok büyük bir risk barındırıyor ve çok kuvvetli bir irade istiyor. Gerçek hayatın dertleri yetmez gibi şeytan hayali bir dünyayla da ayaklarımızı kaydırmaya uğraşıyor. Dünya malı ve hırsı yetmezmiş gibi bir de sanal metalar türüyor. İnsanlar buralarda sanal arsalar alıp sanal paralarla alışveriş yapıyorlar. Oyun ve eğlenceden ibaret dünya hayatı içinde hayati hisleri doyuran yeni bir oyun dünya, kısaca rüya içinde rüya. Bunca karmaşanın içinde şunu unutmamak gerekiyor. Bu alem içinde onlarca yeni alan, onlarca alem olsa da tek bir sen var ve senin gerçek hayatının değerleri, kuralları, ahlakı her alem için geçerli. Bu tek maddelik kuralı bütün sosyal medyalarımızın girişine asmalı, devrin fitnelerinden, Allah'a sığınarak sosyal medyayı da gerçek hayatımız gibi ciddiyet ve özenle kullanmalıyız. Onlar şöyle yakardılar: Rabbimiz, bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ali İmran 8. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Nezihe Berrak imzalı Rüya İçinde Rüya sosyal medya başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Şemdem Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından aktardık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.